Ayrım 3. Hu'nun boynuzuna sahip olduğu söylenen bu grupta benim dost olduğum şair Luşer, ressam Klingsor ve ressam Poe Klee de vardı. Afrika'dan ve tutsak prensesten başka bir şeyden söz etmiyorlardı. İncil'i ise Don Kişot maceralarını anlatan kitaptı. Onun onuruna yollarına İspanya üzerinden devam etmeyi düşünüyorlardı. Her defasında çok güzeldi böyle dost kafilelerle karşılaşmak. Onların şölenlerine ve ayinlerine katılmak, kendimizinkileri de onları davet etmek, yaptıklarını ve yapmayı tasarladıklarını dinlemek, iyi dileklerle vedalaşmak ve şunu bilmek. Biz nasıl kendi yolumuzda gidiyorsak, onlar da kendi yollarında gidiyorlardı. Her birinin kendi hayali, kendi arzusu, yüreğinde gizli bir oyunu vardı. Yine de büyük ırmakta hep birlikte akıyordu ve hepsi bir bütündü. Yüreklerinde aynı huşuyu, aynı inancı taşıyorlardı. Aynı yemini etmişlerdi. Sihirbaz Jup'la karşılaştım. Yaşamının mutluluğunu Keşmir'de yakalamayı düşünüyordu. Büyücü Colofine ile karşılaştım. Der Iben Feuerlicher, Simplicissimus, Toştaki en sevdiği bölümden alıntılar yapıyordu. Zalim Louis ile karşılaştım. Onun hayali kutsal topraklarda bir zeytinlik kurmak ve köleler beslemekti. Çocukluğunun mavi süsen çiçeğini aramaya çıkan Alsem'le kol kola yürüyordu. Yabancı diye bilinen Nunon'a rastladım ve onu sevdim. Siyah saçlarının altından bakan gözleri kopkoyuydu. Düşlerimin prensesi Fatma'yı kıskanıyordu. Oysa kendisi bilmese de muhtemelen Fatma'nın ta kendisiydi. Bizim ilerlediğimiz yolda bir zamanlar Haçlılar, imparatorlar ve alt not Simplicissimus. Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen yazdığı Alman edebiyatının başyapıtlarından biri sayılan Simplicissimus dizisi. Otobiyografik öğeler de taşıyan yergisel nitelikteki bu yapıt 30 yıl savaşlarının eşsiz bir toplumsal portresini verir. Alt not bitti. Ve Haçlı şövalyeleri de ilerlemişlerdi. Amaçları İsa'nın mezarını kurtarmak ya da Araplardan büyü sanatını öğrenmekti. İspanyol şövalyeler de geçmişti bu yoldan. Alman alimler, İrlandalı keşişler, Fransız şairlerdi. Meslekten aslında yalnızca bir kemancı ve masalcı olsam da grubumuzla müzikle ilgilenme görevi bana verilmişti. Büyük bir çağın küçük bir bireyi nasıl yücelttiğini, gücüne nasıl güç kattığını da işte o zaman öğrendim. Keman çalmakla ve korolarımızı yönetmekle kalmıyor, eski şarkı ve ilahileri de topluyordum. 6 ve 8'li sesle motetler ve madrigaller yazıyor, bunları gruba öğretiyordum. Ama asıl anlatmak istediğim bu değil. Arkadaşlarımın ve üstlerimin çoğunu çok seviyordum. Ama o zamanlar fazla dikkat çekmese de sonradan belleğimi Leo kadar meşgul eden pek kimse yok. Leo bizim hizmetkarlarımızdan biriydi. Onlar da bizim gibi gönüllüydü elbette. Seyahat çantalarının taşınmasına yardım ediyor, genellikle de sözcünün kişisel hizmetlerini yerine getiriyordu. Hiçbir gösterişi olmayan bu adamın halinde, tavrında öyle bir iyilik, gönülleri hemen fethediveren bir mütevazılık vardı ki hepimiz onu seviyorduk. İşini neşeyle yapıyor, çoğu zaman kendi kendine şarkılar mırıldanıyor ya da ıslık çalıyordu. Ona ihtiyaç duyulan anlar dışında hiç ortalıkta görünmüyordu. Kusursuz bir hizmetkardı. Ayrıca bütün hayvanlar ona çok bağlıydı. Kafilemizde Leo'nun peşine takılıp gelen bir köpek oluyordu mutlaka. Leo kuşları evcilleştirip kelebekleri çağırmayı biliyordu. Doğuya yolculuk etmenin nedeni Süleyman'ın sırrını çözüp kuşların dilini öğrenmek isteğiydi. Kafilemizdeki kimi şahısların değerli olmaları ve cemiyete sadakatleri bir yana belki biraz abartılı, acayip, vakur ya da fantastik yönleriyle karşılaştırıldığında, hizmetkar Leo sade ve doğal hali, al yanaklarıyla sağlıklı ve kalender bire izlenimini uyandırıyordu. Öyküyü anlatmakta zorluk çekmemin en büyük nedeni, belleğimdeki tek tek imgelerin birbirinden çok farklı olması. Daha önce de söylediğim gibi, kimi zaman küçük gruplar halinde yürüyor, kimi zaman da büyük bir kafile, hatta bir ordu oluyorduk. Bazen de ben rastgele bir yerde tek bir arkadaşla ya da yapayalnız geride kalıyordum. Çadırsız, lidersiz, sözcüsüz. Anlatmanın bir başka zorluğu da bizim yalnızca mekanlar arasında değil, zamanlar içinde de yol almış olmamız. Doğuya yolculuk ediyorduk ama Orta Çağ ya da Altın Çağ'da yolculuk ediyorduk. İtalya'dan ya da İsviçre'den geçiyorduk ama bazen de geceyi 10. yüzyılda geçiriyor, atalara ya da perilere konuk oluyorduk. Tek başıma kaldığım zamanlarda kendi geçmişimden mekanlarla ve insanlarla sık sık karşılaştım. Eski nişanlımla Ren yukarılarındaki orman kenarında dolaştım. Tübingen, Basel ya da Floransa'da gençlik arkadaşlarımla kafa çektim veya bir oğlan çocuğu oldum ve okul zamanından arkadaşlarımla birlikte kelebek avlamaya ya da bir susamurunu gizlice dinlemeye gittim. Ya da kitaplarımdaki en sevdiğim kişilerle birlikteydim. Mansur ve Parsifal, Bitiko ya da Goldmund ya da Sancho Panza ile yan yana at sürdük ya da Barmekilere konuk olduk. Sonra herhangi bir vadide grubuma yeniden katıldığımda cemiyet şarkılarını dinleyip liderler çadırının karşısına kamp kurduğumda derhal anlıyordum ki çocukluğuma yaptığım gezinti ya da Sancho ile at binmem de bu yolculuğun bir parçasıydı. Çünkü bizim tek hedefimiz doğuya varmak değildi. Daha doğrusu bizim doğumuz salt bir ülke ya da coğrafi bir şey değil. Ruhun yurdu ve gençliğiydi. Hem her yerde hem de hiçbir yer. Tüm zamanların yek vücut olmasıydı. Fakat ben bunun yalnızca bir anlığına bilincine varıyordum. Ki o zamanlar tattığım büyük mutluluk da işte bundan ibaretti. Çünkü daha sonra bu mutluluğu yitirdiğimde aradaki bağlantıları apaçık görüyor ama bunun en ufak bir faydasını göremiyor, teselli bulamıyordum. Çok değerli, bir daha geri gelemeyecek bir şeyi yitirdiğimizde bir düşten uyandığımız duygusuna kapılırız. Benim durumumda bu duygu ürkütücü derecede doğru. Çünkü benim mutluluğum düşlerdeki mutlulukla aynı gizden oluşuyordu gerçekten de. Akla gelebilecek her şeyi aynı anda yaşama, iç ve dışın yerlerini kolayca değiştirme, zaman ve mekanı kulis gibi kaydırma özgürlüğünden oluşuyordu. Biz cemiyet kardeşleri dünyayı otomobilsiz ve gemisiz dolaştığımız, savaşlarla ve sarsılan dünyayı inancımızla dize getirdiğimiz ve cennete dönüştürdüğümüz gibi geçmişi, geleceği, kurguyu da yaşanan ana yaratıcılıkla katıyorduk. Ve Schwaben'de, Konstanz Gölü'nde, İsviçre'de, her yerde bizi anlayan ya da bizim cemiyetimizin ve doğu yolculuğumuzun varlığına bir şekilde müteşekkir olan insanlarla tekrar tekrar karşılaşıyorduk. Zürih'in tramvayları ve banka binalarının ortasında Nuh'un gemisine rastladık. Nuh soyundan gelen sanat dostu Hans C., hepsi aynı adı taşıyan yüzlerce yaşlı köpeğin koruduğu gemiyi ruhsuz bir çağın sığ sularında cesurca yönetiyordu. Winterthur'da da bulunduk. Stockley'nin sihirli bahçesinin bir kat aşağısındaki Çin tapınağına konuk olduk. Bronz bir mayanın altındaki tütsü çubukları için için yanıyor, kara kral tapınak gongunun titrek sesine flütüyle usul usul eşlik ediyordu. Ve Güneş Dağı'nın eteğinde Siyam Kralı'nın bir sömürgesi olan Somali'ye vardık. Bizler minnettar konuklar, orada taştan ve tuştan budalarla arasında oturarak içecek ve tütsülerle adakta bulunduk. En güzel olaylardan biri de Bremgarten'deki cemiyet şöleniydi. Büyülü çember orada sımsıkı kuşatmıştı bize. Şatonun efendileri Max ve Tilly tarafından karşılandık. Yüksek tavanlı salondaki kuyruklu piyanoda Mozart çalan Ortmar'ı dinledik. Parkın papağanlarla ve konuşan başka hayvanlarla dolu olduğunu gördük. Fıskiyenin başında Peri Armida'nın şarkılarını dinledik. Müneccim Longus, Henrik von Unterdingen'in sevgili çehresinin yanında buklelerini savurarak esmer başını sallıyordu. Bahçede tavus kuşları çığlık atıyordu. Yaşamın maskeli oyununda görüp öğrendiklerinden sarsılan Hans Resom, büyük kralın mezarını ziyaret edeceğini ant içerken Louis de çizmeli kediyle İspanyolca sohbet ediyordu. Yolculuğumuzun parlak dönemlerinden biriydi. Beraberimizde sihirli bir dalga getirmiştik. Bu dalga her şeyi yıkıp götürdü. Yöre sakinlere diz çöküp güzelliğe saygılarını sundu. Şatonun efendisi, batıdaki başarılarımızı anlatan bir şiir okudu. Ormanın hayvanları şatonun duvar diplerine iyice sokulup kulak kabarttılar. Irmakta törensel alaylar halinde devinen parıl parıl balıklar çörek ve şarapla ağırlandı. Aslında en güzel yaşantılar onların ruhundan bizzat etkilenmiş olanlara anlatılabilir. Benim anlatımda bunlar kuru ve belki de aptalca geliyor kulağa. Ama Bremgarten'den günlerini bizzat yaşayan ve şenliklere katılan herkes anlattıklarımın her ayrıntısını doğrulayacak ve çok daha güzel yüzlerce ayrıntı ekleyecektir. Ulu ağaçların arasından ay doğarken tavus kuşlarının kuyruklarının nasıl parladığını, kayaların arasındaki gölgeli kıyıda sudan çıkan deniz kızlarının nasıl da tatlı, gümüş parıltılar saçtığını, kestane ağacının altındaki çeşmede yapayalnız durup ilk gece nöbetini tutan Don Kişot, havai fişeklerin son parıltılarının şatonun kulesinin üzerinde mehtaplı geceye nasıl yumuşacık karıştığını, arkadaşım Pablo'nun başında güllerden bir çelenk, kızlara acem flütü çalışını asla unutmayacağım. Ah, büyülü çemberin çok geçmeden kırılacağı, neredeyse hepimizin, benim de. Bir içki aleminden ya da pazar gezintisinden sonra esriklikleri geçince gündelik işlerinde yeniden pısıp kalan memur ve tezgahtarlar gibi tescillenmiş gerçekliğin ıssız çöllerinde kaybolacağımız hangimizin aklına gelirdi ki? O günlerde hiçbirimizin aklına böyle düşünceler gelmezdi. Bremgarten şatosunun kulesindeki yatak odama leylak kokuları doluyordu. Ağaçların arasından nehrin çaldığını duyuyordum. Gece geç vakitte mutluluktan ve özlemden sarhoş pencereden aşağı indim. Nöbet tutan şövalyenin sızıp kalmış sarhoşların yanından usulca geçerek kıyıya indim. Çağaltılı suların beyaz beyaz parlayan deniz kızlarının yanına gittim. Beni alıp yurtlarının ay serinliğindeki kristal dünyasına götürüp hazine odalarındaki taçlar ve altın zincirlerle hülyalı hülyalı oynadılar. Işıl ışıl derinlikte aylar geçmiş gibi geldi bana. Suyun yüzüne çıkıp da soğuktan donmuş bir halde kıyıya yüzdüğümde Pablo'nun flütünün sesi hala uzaktan uzağa duyuluyor, gökteki ay hala tepede duruyordu. Leo'nun iki beyaz kaniş köpeğiyle oynadığını gördüm. Zeki çocuğun yüzü sevinçten parlıyordu. Longus'u fundalıkta otururken buldum. Dizlerinin üzerinde parşömen kitaba Yunanca ve İbranice yazıyordu. Sözcüklerin harflerinden ejderhalar havalanıyor, renkli yılanlar şaha kalkıyordu. Beni görmedi. Dalmış, rengarenk yılan alfabesini yazıyordu. Öne eğik omuzlarının üzerinden kitaba uzun uzun baktım. Yılan ve ejderhaların satırlardan taştığını, sağa sola kıvrandığını, gecenin karanlığında fundalıkta sessizce gözden kaybolduğunu gördüm. Longus dedim usulca, sevgili dostum, beni duymadı, dünyam onun çok uzağındaydı, dalıp gitmişti. Ve ay ağaçlarının biraz ötesinde Alsem dolaşıyordu, elinde bir zambak vardı. Dalgın gözlerini çiçeğin mor çanağına dikmiş gülümsüyordu. Yolculuğumuzda daha önce de pek çok kez gözlemlediğim, fakat üzerinde fazla durmadığım bir şey, Bremgarten'deki günlerde yeniden dikkatimi çekti, tuhaftı. Biraz da acı verdi. Aramızda pek çok sanatçı, pek çok ressam, müzisyen, şair vardı. Tutkulu Klingsor aramızdaydı. Huzursuz Hugo Wolf, sessiz Luşer, parlak Brentano da. Ama bu sanatçılar ya da bunlardan bazıları çok canlı ve sevimli kişiler olsa da, yarattıkları kişiler yaratıcılarından istisnasız daha canlı, daha güzel, daha neşeli, denebilir ki daha doğru, daha gerçekti. Pablo flütüyle büyüleyici bir masumiyet ve yaşam sevinciyle orada otururken, yaratıcısı üzerinde ayın hafif ışığı bir gölge gibi kıyıya sıvışıyor, yalnız kalmak istiyordu. Hayli sarhoş Hoffman konuklar arasında sendeleyerek dolaşıyor, çok konuşuyordu. Ufak tefek kobold gibiydi. Diğerleri gibi o da yarı gerçekti. Yalnızca yarı yarıya mevcuttu. Tümüyle elle tutulur değildi. Tümüyle gerçek değildi. Oysa arşivci Lindhorst eğlence olsun diye ejderhayı oynuyor, bir otomobil gibi her nefeste ateş püskürtüyor, kuvvetle soluyordu. Hizmetkar Leo'ya sanatçıların yarattığı imgelerin kesinlikle çok canlı olmasına rağmen kendilerinin neden bazen yarım insan gibi göründüğünü sordum. Leo bana baktı, soruma şaşırmıştı. Sonra kucağındaki kaniş köpeğini yere bırakıp dedi ki, anneler de böyledir. Çocuklarını doğurup onlara sütlerini ve güzelliklerini ve güçlerini verdikten sonra kendileri görünmez olurlar. Artık kimse onları arayıp sormaz. Ne kadar üzücü dedim, aslında pek de düşünmeden. Bence diğer tüm şeylerden daha üzücü değil dedi Leo. Üzücü belki ama bir yandan da güzel. Yasa böyle gerektiriyor. Altnot, kobold. Alman halk inanışında ev perisi. Altnot bitti. Yasa mı diye sordum merakla. Ne yasası Leo? Hizmet yasası. Uzun ömürlü olmak isteyen hizmet etmek zorundadır. Fakat hükmetmek isteyen uzun ömürlü olmaz. O zaman neden herkes hükümranlık peşinde? Çünkü yasayı bilmiyorlar. Hükmetmek için doğmuş olan çok az kişi vardır ve bunu neşe içinde yapar. Sağlıklarını korurlar. Diğerleri sırf ikbalperestlik yüzünden efendi olanlarsa yok olup giderler. Nerede yok olup giderler Leo? Örneğin sanatoryumlarda. Pek bir şey anlamamıştım ama yine de sözleri belleğimde yer etti. Yüreğime de bir duygu yerleşti. Blue çok şey biliyordu. Belki de bizlerden, görünürdeki efendilerinden de çok şey biliyordu.